Ayrım 3. Yokuş yukarı. Böyle gelmiş böyle gitmez. 3. Aziz Nesin. Sayfa 34. Palaska kavgası. Ceketlerimizin belinde siyah renkli kayıştan bir kemer vardı. Kemerin tokası sarı bir madendendi. Bu kemerler palaskaydı. Kimimiz de bu siyah deri rugandı ve pırıl pırıl parlardı. Okuldan mı rugan vermişlerdi yoksa öğrenciler kendileri mi almıştı şimdi anımsamıyorum. Benim palaskam rugan değildi. Bu palaskalar ne işe yarardı? Üzerimizdeki üniformayı derler toplardı. Ama en önemlisi vücudun göğüs bölümünün üçgen biçimde görünmesine yarardı. Buna çok önem verirdik. Ben de göğsümün omuzlardan bele doğru incelerek üçgen biçim almasına önem verenlerdendim. Her spor yapışımdan sonra geniş soluk alıp göğsümü şişirir, iki elimi belimi ölçerdim. Baş parmakla işaret parmağı arasında açılmış iki elimden bir el daha fazla gelirdi. Merak ettim, şimdi ölçtüm. Belim 4,5 el. F adında Kadıköylü, kafası iki bölümlü olduğu için çift kafa takma adı takılmış bir arkadaşımızın bir gün söylediği şu sözü hiç unutamıyorum. Benim bütün istediğim göbekli bir binbaşı olduktan sonra emekli olmak. Oh, binbaşı olurum, hafifçe göbeğim çıkar, hayatta başka bir isteğim yok. Bu tutkusuz arkadaşıma şaşardım. Okulda F'nin betimlediği gibi göbekli subaylar çoktu ama çakı gibi, zıpkın gibi subaylar da vardı. Palaskalar çok önemli bir işe daha yarardı. Palaska kavgasına. Hiç katılmadım böyle bir kavgaya. Palaska kavgasından hep dehşet ve nefret duydum. Bu palaska kavgaları daha çok askeri üniformanın o üniformayı giyene verdiği üstünlük duygusundan doğardı gibi geliyor bana. Bir askeri okul öğrencisinin kavga etmesi gerekiyor ama bakıyor ki kavga edeceği kişi kendinden güçlü dayak yiyecek. İşte o zaman bıçak çeker gibi palaska çekiyor. Palaskanın kayış bölümü birkaç kez ele dolanıyor, madenden toka havaya savruluyor. Kimi arkadaşlarımız palaska kavgalarındaki kahramanlıklarını anlatırlar ama bozgunlarını hiç anlatmazlardı. Bu kavgalar daha çok bir kız yüzünden çıkmış olurdu. Palaska kavgacıları şunu demek isterlerdi karşısındakilere: "Vay, ben bir okul öğrencisi olayım da sen ha, sen bana, hem üstümde üniforma varken." İki kez tanık olmuştum palaska kavgasına. Bu kavgalar her zaman bireysel değildi, toplu kavgalar olduğu da olurdu. Beylerbeyi'nde bir alanda bizim okulun futbol takımıyla başka bir okulun futbol takımının maçı vardı. Bu alanda askeri okullar arasında maçlar olduğu gibi sivil okullarla da maçlar yapılırdı. Palaska kavgasının olduğu iki maçta karşı takımın hangi okul olduğunu anımsamıyorum. Bir askeri okulun futbol takımı yenilse yenilse ancak yine başka bir askeri okulun futbol takımına yenilir. Bir sivil okulun futbol takımına nasıl olur da yenilir? Maçın seyircisi daha çok bizdendi. Maçın bitimine az kalmıştı. Bizim takım bu az zamanda yediği gol sayısınca gol atamazdı. Palaskalar fora, palaskaların tokaları havada vınlıyordu. Maç bitmediğine göre onlara yenilmemiştik. Ve karşı takım yandaşları silahsız olduğundan palaska kavgasında onları yenmiştik. Askeri terziler. Gülhane Parkı'nın Sirkeci yanındaki duvarının karşısında 5-6 belki de daha çok yan yana küçük terzi dükkanı vardı. Buradaki Rum terzileri daha çok askeri giysileri onarırlar, ters yüz ederlerdi. Giysilerimizi hangi müteahhit terzi dikecekse okula gelip ölçülerimizi alır, her alınan ölçünün yanına adımızı ve numaralarımızı yazarlardı. Dikilen giysiler prova yapılmadan öğrencilere dağıtılırdı. Arkadaşlarımızın çoğu bu giysileri ve kaputları beğenmez, Gülhane Parkı'nın arkasındaki tramvay yoluna dizilmiş küçük terzi dükkanlarında düzeltirlerdi. Ben bu terzilere hiç gitmedim. Gitmedim mi, yoksa param olmadığından gidemedim mi? İkisi de doğrudur. Verilen giysiler tam bara göreydi. Terzide düzelttirilen yerlerin çoğu, örneğin paçalarının bollaştırılması, kaput yakalarının altına alt renkli astar konması, ceket yakalarının biçimlendirilmesi okulca yasaklanmıştı. Aklımızca kızların gözleri bizim üzerimizdeydi. Bütün bunlar kızlar için yapılıyordu. Bu onarım terzilerine daha çok İstanbullu ve ailelerinden bize göre daha çok harçlık alanlar gidebiliyorlardı. Ben babamdan eve izinli gittiğim haftalar 1 lira alıyordum. Çok seyrek olarak 1,5 lira aldığımda oluyordu. Bu kadar para bulamayanlar da vardı aramızda. Okulun verdiği şapkaları da onartanlar ya da yeni şapka alanlar çoktu. Şapkacıların yoğun olarak toplandığı yer Beyazıt'taki fincancılar ve cezveciler yokuşlarıydı. Özellikle şapka kasnağının gergin durması için konulan yaylı çelik yuvarlak tel önemliydi. Fincancılar ve cezvecilerdeki dükkanlar resmi şapkalar, üniforma işaretleri, askeri okul yaka numaraları, apoletler, kokartlar satan dükkanlardı. Bu dükkan sahiplerinin çoğu üniforma terzileri gibi Rum ve Ermenilerdi. Selam. Askeri okul öğrencileri üst sınıftaki öğrencilere selam vermek zorundaydı. Kimi üst sınıf öğrencileri kendilerine selam vermeyen alt sınıftaki bir öğrenciyi yanına çağırır, neden selam vermediğini sorardı. Bir subay selam vermeyen öğrenciye böyle yaparsa elbet onu asker disiplinine sokmak içindir. Ama bir öğrencinin alt sınıftaki bir öğrenciyi çağırıp niçin selam vermediğini sorması, aşağılık duygusunun tersine çevrilmiş olan üstünlük duygusundan başka ne olabilir? Sınıf geçenin daha bir yıl önce aynı sınıfta okuduğu arkadaşını gel buraya diye yanına çağırıp karşısında hazır oldu durdurması ve neden selam vermediğini sorması elbet kurallara uygundu. Görmedim efendim. Verilecek başka yanıt yoktu. Bu soru böyle bir yanıt almak için sorulmuştu. Sınıfta kaldıkları anlaşılmasın diye şapkalarına bir ya da iki üst sınıfın şeridini takanların en büyük korkusu, eski sınıf arkadaşlarıyla karşılaştıklarında çağrılıp bozum edinmeleriydi. Hem de bu yalnızken değil, yanlarında biri ya da birileri olduğunda yapılırdı. Yıkıcılığımız. 1932 yılının Eylül ya da Ekim ayı olacak. 61 yıl olmuş. 17 yaşında ve lise öğrencisiyim artık. Deniz kıyısındaki Kule Lisesi'ne giderken başımı kaldırıp 2 yıl okuduğum tepedeki Çengelköy Askeri Ortaokulu'na baktım. Alnacı yani cephesi yüksek ve dimdik taş örme duvar görünümüyle bir ortaçağ şatosunu andırıyordu. Evet, o zaman böyleydi. Ama şimdi Kuleli'ye giderken deniz solumuzda kalır, başımızı sağa yukarı çevirirsek o eski ve güzelim Çengelköy Askeri Ortaokul yapısının yerinde modern olduğu sanılan bir başka yapı görürüz. Eski yapı kullanılmaz olunca o yapıyı restore etmek, yani eski biçimini koruyarak yenilemek diye bir şey vardır. Biz milletçe tarihe, anılara, eskil olana düşman olmamız nedeniyle mi desem ve böyle olduğumuza yüzlerce kanıt göstersem, biliyorum ki yine de bana kızan, belki de Türklüğü aşağılamak suçundan aleyhime dava açanlar çıkabilir. Ama ne yapalım ki, askeriyle, siviliyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, yıkıcı, kırıcı, yakıcı, yok edici insanlarız. Hepimizin bildiği, gördüğü bir örnek vereyim mi? Türkiye'nin büyük kentlerine, az buçuk kentleşmiş sayılan illerine, ilçelerine, bucaklarına, nereye giderseniz gidin, oralarda çok değil, birkaç gün için bile boş kalmış evlerin, yapıların, konakların, kışlaların, sarayların, bütün pencere camlarının dışarıdan taş atılarak kırılmış olduğunu görürsünüz. Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz demeyeceğim çünkü bütün dünyayı gezip dolaşmadım. Ama dünyanın pek çok yerini gezdim, gördüm. Türkiye'nin dışında başka hiçbir yerde insanların kendilerine zararı olmayan boş pencere camlarına böylesine bir düşmanlığını görmedim. Eski Çengelköy Askeri Ortaokulu yıkılmamış, bir tarih, anılar ve eskillik yıkılmıştır. Teneke Mahallesi. Çengelköy Ortaokulu'nun binası dik bir yamaca yapılmış olduğu için tepeye bakan yanından tek katlı, denize bakan yanından sanırım dört katlıydı. Aynı binadan üç katlı olarak da söz ediliyor. En üst katta dersliklerimiz, onun altında yatakhanelerimiz, onun da altında yani o yüksek taş duvarın arkasında silahhane ve çanta ve bavulların konulduğu depo vardı. Çengelköy Ortaokulu'nun üst yanı mezarlıktı. Mezarlığın üstünde kimya öğretmenliği yapan kimyager Hikmet Bey'in köşkü vardı. Hikmet Bey çok iyi bir öğretmen değildi. Kibar bir insan olarak belleğimde kalmış. Ortaokulun yanındaki yamaçta Teneke Mahallesi denilen evler vardı. O zamanlar gecekondu sözcüğü dahaca yoktu. Bu tek katlı ve tek odalı evlerin çoğu paslı tenekelerle kaplıydı. Duvarları eve yerleşeceklerin kendi yaptıkları kerpiçlerle örülmüştü. İnsanlar evlerinde ve evlerinin yapımında nerede ne bulmuşlarsa sırtlayıp getirmişler ve burada kullanmışlardı. Teneke Mahallesi'nde oturanların hepsi de Çengelköy Askeri Ortaokulu'nda çalışan hademelerdi. Evlerinin tapusunun olduğunu sanmıyorum. Anadolu'nun köylerinden gelip okulda iş bulmuş ve buralara yerleşmişlerdi. Şimdi 1993 yılında onların ya da kalıtçıları olan çocuklarının milyarder, belki de trilyoner olduklarını sanıyorum. O zamanki teneke mahallesinin yerine apartmanlar kurulmuş, tapusuz arazilerin müktesep hak olarak tapuları alınmış ve yoksul halk durduk yerde zengin olmuştur. Liseye geçiş. Biz Çengelköy Askeri Okul öğrencisiyken okulun olduğu tepeden bakınca deniz kıyısındaki Kule Lisesi'ni kuş bakışı görürdük. Ortası genel bir bahçe için dikdörtgen bir yapıydı. Lise müdürünün salt adını duyardık. Kurmay Albay Miralay Arif Paşa. Lakap olarak bu rütbeler adına eklenmişti. Eşi o dönemin ünlü bir kadın şarkıcısıydı. Bu şarkıcı bayan plak da doldurmuştu ve o dönem okuduğu şarkılardan biri çok söylenirdi. Adı yanılmıyorsam Afife'ydi. Biz liseye geçtiğimizde artık bu müdür yoktu. Bizim müdürümüz Kurmay Albay Rıfat Mataracı'ydı. Rumeli'nin bilemediğim bir yerinden olduğu konuşma biçiminden belliydi. İtalya'da ateşe militerlikten geldiği söyleniyordu. Kuleli Lisesi'ne nizamiye kapısından girilir. Kışlaların askeri yapıların dıştaki büyük yapısına nizamiye kapısı denir. Askeri olmayan bakanlık, saray, konak, belediye ve hükümet konağı gibi büyük sivil yapıların dış giriş kapısına da cümle kapısı denirdi. Dostum Hasan amca, ki benden 10-15 yaş büyüktü, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra Nizamiye Kapısı adıyla yayınladığı bir kitapta Kuleli Askeri Lisesi'ndeki öğrencilik anılarını anlatmıştır. Hasan amcanın en önemli kitabı bence, yazar ve aydın olarak çoğumuzun o zamanlar devrim, ak devrim gibi sözlerle desteklediği 27 Mayıs askeri darbesine ve genellikle bütün askeri darbelere karşı ve antimilitarist oluşu ve bu görüşünü anlatan Doğmayan Hürriyet adlı kitabıdır. Bu kitapta Türk aydınlarına kendisinin dünyada olmayacağı zamanlarda Türkiye'nin başına gelecek 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbe felaketlerini bir anlama o iki faşist dönemi önceden haber veriyordu. Namuslu ve deneyimli bir aydın olarak o görevini yapmış ama çok kez olduğu gibi onun sesini ne aydınlar ne de halk duymuştu. Öz yaşam öykümün sonraki ciltlerinde sırası gelince Hasan amcadan yine söz edeceğim. Lise 1. sınıfa geçtiğimiz nereden belli olacak? Dışarıdan bakınca hangi sınıfta olduğumuz belli olmalıydı. Bunu en çok kızlar için istiyorduk. Kızlar bir bakışta kaçıncı sınıfta olduğumuzu anlamalıydı. İyi de benim kız arkadaşım yoktu ki. Daha nice zamanda olmayacaktı. Aile yapımız kız arkadaş edinmeme uygun değildi. Bunun eksikliğini yaşamım boyunca hep duyumsamışımdır. Evlilik zamanlarımda bile. Özgürlük ve hayal. Ailem kimdi benim? Bir tek babam. Akrabalar maddi ve manevi yönden öyle uzaktılar ki, yaşamım boyunca hiç görmediğim ya da ayrı dünyaların insanları oldukları için salt bir kez gördüğüm ve görmek istemediğim akrabalarım çok olmuştur. Bir babam vardı benim en yakınım olarak. Onu da haftada bir izinden izine görebiliyordum. Çoğu kez haftalık izne de çıkmıyor, okulda kalıyordum. Büyük dinlence günlerinde bile eve gitmeyip okulda kaldığım oluyordu. Dinlence günlerinde eve gitmeyip okulda kalan öğrencilere bekar denirdi. Bekar öğrencilik çok hoşuma giderdi. Belki de yalnızlığa o zaman alıştım. O kalabalık ve kalabalığın uğultusuyla gürültü ve bağırış çağırışla dolu okul bomboş kalınca ben de kendi kendimle suskun kalıp düşünebiliyordum. Salt bizim sınıfımız 1000 öğrenciydi. Öbür iki sınıfta da 1000 öğrenci olsa evci olan onca çocuk evlerine gidince koca okulda ancak 15-20 çocuk kalıyorduk. Bugün Çengelköy, Beylerbeyi, Kandilli tepeleri bizim demekti. Tam bir özgürlük yaşıyorduk. O tarihlerde Çengelköy, Kandilli, Beylerbeyi tepelerinde bol meyve bahçeleri, 5-10 köşk ve çok seyrek ev vardı. Sahipleri olmayan ya da oralarda görünmeyen meyve bahçeleri ve ağaçları bizimdi. Dünya bizimdi. Rasathanenin bulunduğu İcadiye Tepesi'ne çıkardık. Yıldızlarla, gezegenlerle uğraşan gökbilimci astronom Fatin Hoca, o sakallı bilimci benim idealimdi. Onun gibi olmak istiyordum ama askeri öğrenimle gökbilimci olunamayacağını kestirebiliyordum. 10. sınıfa gelince Nezir Bey'in gökbilim yani astronomi dersine çok önem verip çok çalışmamın nedeni, salt sınavlarda pek iyi numara almak isteğim değil, gökbilimci Fatin Hoca'ya hayranlığımdı da. Yok yok, ben gökbilimci değil asker olacaktım, komutan, general olacaktım. Açıp tarihimize baksana, tarihimizde bütün büyük adamlar hep askerlerden, komutanlardan çıkmış. Acaba hem büyük bir komutan hem de ünlü bir gökbilimci olunamaz mıydı? Herhalde olunabilirdi. Olunamaz olsa bize 10. sınıfta gökbilim dersi okuturlar mıydı? Bir generale kutup yıldızının, büyük ayının yerini bilmek ve buna göre pusulasız olduğu zamanlar geceleri yönünü belirlemek yeterdi. Askeri lisede bize ayrıca bir de gökbilim okuttuklarına göre bir general aynı zamanda büyük bir gökbilimci olabilir demekti. Tepelerde, yamaçlarda başıboş gezen öğrencilerin ellerinde ağaçlardan ya da çalılardan koparılmış ve kırbaç yerine kullandıkları dallar olurdu. Havada vınlatarak kırbaçlarını sallar ve olmayan atlarını varsaydıkları düşman ordusunun üzerine dört nala sürerek utkudan utkuya koşarlardı. Ben hiçbir zaman bu anlattığım biçimde atlayıp sıçrayıp zıplayıp olmayan düşmanımı kovalamadım ama oturduğum yerde hiç kımıldamadan bütün bunları tasarladığım, imgelediğim çok oldu. Dağlarda en çok topladığımız doğada kendiliğinden yetişen sahipsiz koca yemiş ve böğürtlendi. Dinlence günlerinde evime gitmeyip okulun arkasındaki sırtlarda tepelerde özgürce gezip dolaşmamın, geceleri de okul içinde özgürce düşünüp hayaller kurmamın ve kendime göre şiirler yazmamın asıl nedeni neydi? Ev denilecek evimiz yoktu da ondan. Evimizden ileriki sayfalarda söz edeceğim. Alaya çıkmak. Orta 3'te sınıfımız 7 kısımdı. Her sınıfta ortalama 70 öğrenci olsa 450-500 kişi eder. Bunların içinden alaya çıkarılanlar ve ailelerinin yanına gönderilenler olmuştu. Alaya çıkarılmak gibi insan haklarına aykırı bir uygulama vardı o zamanki askeri okullarda. Üst üste 2 yıl sınıfta kalan çocuk okuldan atılır, yaşı uygunsa alaya, yani bir askeri birliğe gönderilir, yaşı küçükse ailesine geri verilirdi. Daha okula girerken bizim adımıza velilerimizden noter onaylı bir üstlenme belgesi, taahhütname alınmıştı. Bu belgeye göre 2 yıl sınıfta kalmış, yaşları büyük çocuklar askere gönderilir, askeri okulda okudukları sürenin 2 katı askerlik yaparlardı. Bunlar normal askerlik süresinin sonunda isterlerse o zaman gedikli denilen astsubay okuluna girip astsubay olurlardı. Yaşları küçük olduğundan ailelerine teslim edilenler de askerlik yaşı gelince askere alınır, askeri okulda okuduğu sürenin 2 katı süresince askerlik yaptıktan sonra isterlerse yine astsubay okuluna giderlerdi. Alaya çıkmak hem alaya çıkarılanlar için, hem ailelerine teslim edilenler için, hem de okulda kalan arkadaşları için çok acı bir dramdı. Bir küçük çocuk yerine velisi senet veriyor, küçük çocuk senedin koşulunu yerine getiremediği için cezalandırılıyordu. Bu durum yıllar sonra değiştirildi. Şimdi üst üste 2 yıl sınıfta kalan öğrencilerin velileri çocuğa okulda harcanan parayı geri ödüyorlar. 450-500 öğrencilik orta 3 sınıfımız hem de aramızdan alaya gönderilenler ve ailelerine teslim edilenler çıktıktan sonra lise 1'de 1000 kişi olmuştu. Çünkü hem kayıt kabul denilen yeni öğrenciler gelmiş, hem de Bursa Askeri Lisesi'nin ilk sınıfını geçememiş olanlar okulumuza yerleşmişti. Böylece 1000 öğrenci olmuştuk lisenin 1. sınıfında. 14 kısımdık. Her kısımda ortalama 70 öğrenci vardı. Bu 14 kısmın 10 kısmı Fransızca, 2 kısmı Almanca okuyordu. Benim de içlerinde bulunduğum 13. ve 14. kısımlar İngilizce okuyordu. Hela nöbeti. Çengelköy Askeri Ortaokulu'ndan Kuleli'ye geçtiğimiz yıl sayıları epeyce tutan kaydı kabuller gelmişti 9. sınıfa. Bunlar kırsal bölge çocuklarıydı. Köylülüklerini üzerlerinden atamamışlardı. Açıkçası biz onları abullabut görürdük. Biz, yani okulun eski öğrencileri ve çoğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin yoksul aile çocukları. Eski öğrenciler arasında da kasabalı olanlar vardı ama onlar İstanbul yaşamına az buçuk uyarlanmışlardı. Örneğin 12 Eylül faşizminin 5 kahramanından biri olan o zamanki Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, işte Kuleli'nin 9. sınıfına giren kaydı kabullerden biriydi. Hep bilinir, yatılı okullarda, özellikle parasız yatılı okullarda kaydı kabullere ağır şakalar yapılır, hele askeri okullarda. Kaydı kabul öğrencinin askeri okulda ilk gecesi. Saat gecenin 2'si. Eski öğrencilerden 2'si uyuyan çocuğun başına dikilir. Çocuğu dürtüp uyandırırlar. Çocuk gözlerini ovuşturarak sorar. Ne var? Ne demek ne var? Saat 2-3 nöbeti senin. Hadi kalk bakalım, çabuk nöbete. Çocuk apar topar kalkar. Askeri bir okul olduğuna göre nöbet tutulması doğaldır. Çocuğa mutfak nöbeti de tutturabilirler. Yatakhane nöbeti de, hela nöbeti de. Artık bu şakayı yapanların insafına kalmış. Çocuğu helaların olduğu yere götürüyorlar. Orada sözde daha önceki nöbetçi var. Nöbetçi iyi bir asker gibi topuklarını birbirine çarparak esas vaziyete geçip yeni nöbetçiye kendini tanıtıyor ve örneğin şöyle diyor. Kuleli Askeri Lisesi 9. sınıf 10. kısımdan falan numaralı falan filan. Saat 1-2 helal nöbetini tuttum. Nöbetim sırasında helalarda hiçbir vukuat olmamıştır. Burada 20 adet hela olup 2 helanın muslukları tıkalı, 3'ünün de musluğundan su sızmaktadır, biri de bozuk olduğundan su kaçırmaktadır. Bu oyunlar çok yapıldığından artık sökmüyordu. Ama yine de bu kaydı kabuller askeri okul yaşamına uyarlanıncaya dek okulda zorluk çekerlerdi. Karı gibi gülmelen. Kuleli Lisesi'ne geldiğimiz gün ya da ertesi gün bizi orta bahçeye topladılar. Kısım kısım sıralanmıştık. Benim de bulunduğum yabancı dil olarak İngilizce okuyan 13. ve 14. kısımlar en sondaydı. Bu her akşam yapılan yoklama toplantısı olmadığından lise 2 ve 3. sınıflar toplantıya gelmemişti. Sınıfımızın yoklaması yapıldı. Sonra müdürümüz Rıfat Mataracı konuşmaya başladı. O günkü ve sonraki konuşmalarından belleğimde kalan Salt Mataracı'nın Türk ağzıyla Avrupa demediği, yarı Türk yarı Fransız ağzıyla Europa dediğiydi. Ben Avrupa'dayken en sık inelediği sözdü. Birinci Dünya Savaşı'na, arkadan Kurtuluş Savaşı'na katılmış çok sert bir komutandı Rıfat Mataracı. Şimdi bu çok sert sözlerini yazarken birdenbire düşündüm. Ne yaptı, nasıl davrandı da ben ona bu çok sert nitemini yakıştırdım? Bunun yanıtını vermek zor. Açıkçası ona niçin çok sert dediğimi bilmiyorum. İki savaştan çıkmış bu komutanın yüzü hiç gülmez, gülümsemezdi. O dönemde bir asker için gülmek çok ayıptı. Bize öğretilen askerin yüzünün gölgeli olması gerektiğiydi. Böyle eğitildiğimiz için içimizden biri kendini tutamayıp gülerse ona ''Ulan karı gibi ne gülüyorsun?'' denirdi. Ya da ''Orospu karı gibi gülmelen, gülenlerle açıkta bir şey mi gördün?'' diye alay edilirdi. Açıkta görülen şey olsa olsa düğmeleri açık kalmış pantolon olmalıydı ki buna da niçin gülüneceğini anlamıyordum. Hala da anlamıyorum. Rıfat Mataracı'nın yüzü gölgeli değil, karanlıktı. Hani yüz kasları hiç gevşemeden gözlerinin içinden gülen insanlar vardır. Rıfat Mataracı ne gözlerinin içinden, ne sesli, ne de yüz çizgileri yuvarlaşarak gülerdi. Çok seyrek olarak bizimle konuşurken aramızda kilometrelerce uzaklık olurdu. Bu davranışıyla o, Kuleli Askeri Lisesi'nin müdürü değil, Kuleli Kışlası'nın komutanıydı. Onun asık yüzünde Birinci Dünya Savaşı'nın izlerini görür gibiydim. Kim bilir ne yoksulluklar, ne yoksunluklar, ne eziyetler, ne kahırlar, ne acılar çekmişti de kimi duyarlılıkları böyle sertleşmişti. Onun için okul bir kışlaydı, öğrenciler de birer erdi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 46.